Halil Bey, büyük şirketlere yönetim danışmanlığı yapıyorsunuz. Startup'larla da çalışıyorsunuz. Patreon'da bir yazınız çıktı geçtiğimiz günlerde. Önce Patreon'dan başlayalım. Patreon nedir? Orada yazılarınızı başkalarıyla paylaşıyorsunuz. Biraz Patreon'dan söz eder misiniz?
Tabii Patreon insanların, içerik yaratan insanların ya da başka şeyler ortaya koyan insanların yazılarını, yarattıkları içerikleri paylaştıkları bir platform. Birkaç kullanılma yöntemi var. Bunlardan bir tanesi de içeriğe ulaşımı ücretli hale getirerek kullanım açmak suretiyle böylece içerik üreten insanlara belli bir destek sağlanabiliyor. Birçok kullanan insan var. Mesela YouTube'da program yapanlar bunu kullanıyor. Bir ürün geliştirenler bunu kullanıyor. Prototip yapmak isteyenler bunu kullanıyor. Benim kullanım şeklim biraz daha farklı aslında. Ben Patreon'daki içeriklerimi başka platformlara daha önceden ücretsiz bir şekilde kullanıma açmıştım. Fakat ne denir? Biraz teknik içerikler, iş ve yönetim danışmanlığı ve piyasalar hakkında olan teknik içerikler oluyor. Ama çok fazla insan olduğunda, geldiğinde, çünkü sonuçta bu içeriği bedava verdiğinizde belki mesajınız biraz daha fazla kayboluyor. İnsanlara ulaştıramıyorsunuz tam olarak mesajınızı. Yani benim Patreon'da ücretli bir içerik sunmamın tek sebebi aslında bu işle ilgilenen insanların gelmesini sağlamak sadece. Yani okumayacağınız bir şeye galiba şu anda 10 dolarlık yıllık bir ücret olması lazım. Okumayacağınız bir şeye yıllık 10 dolar vererek üye olmazsınız. Bu yüzden sadece bu işlerle ilgilenenlerin bir araya geldiği bir ortam oluşturmaktır amacım Patreon'da.
Sosyal medyada da oldukça etkinsiniz. Bu influencer sınıfındasınız. Başkalarını etkileyenler. Kaç takipçiniz var Twitter'da?
Şu anda 45 binin biraz üzerinde olması gerekiyor.
Bu 45 bin kişi sizce neden takip ediyor?
Vallahi ben de bilmiyorum. Galiba birkaç tane farklı cephe var. Bir tanesi tarih ve edebiyat, yani cephelerden bir tanesi tarih ve edebiyatla yaptığım paylaşımları takip edenler sağ olsunlar. Başka bir cephe teknoloji ile olan paylaşımlarını takip edenler. Diğer bir cephede iş ve yönetim danışmanlığıyla ilgili olarak paylaştığım ya da yazdığım şeyleri takip edenler biraz birbirlerine maruz kalmak zorunda kalıyorlar galiba bu değişik ne diyelim partiler bu değişik gruplar yani mesela iş danışmanlığı ile ilgili bir şey beklerken karşınıza birdenbire tarih ile ilgili bir şey çıkıyor ya da tarihle ilgileniyorsanız karşınıza birdenbire işte finansal planlama ile alakalı bir şey çıkıyor. O yüzden hepsine teker teker şükran borçluyum. Sıkılmıyorlar. Beni takip etmeye devam ediyorlar.
Halil Bey, bugünkü konumuza gelelim. Sizi aramamın asıl nedeni. Geçtiğimiz günlerde yazdığınız bir yazınızda COVID-19 sonrası trendleri
Evet.
tartıştınız. Bunu dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. COVID-19 sonrasını nasıl görüyorsunuz? Oradan başlayalım.
Sonrasını göremiyorum. Problem veren bir tanesi o galiba. Ne zaman biteceği konusunda fikrim yok. Uzun, biraz daha uzun süreceği aşikar. Yani şunu düşünmek lazım. Aşı bulunsa, aşı çıkarsa eğer bunun herkese yapılması gibi bir şey söz konusu olmayacak. Hemen işin lojistik kısmı çok büyük. Milyonlarca insandan bahsediyoruz. Hadi bu aşı yapıldı diyelim, bu insanların seyahatlerinin farklı proseslerle yönetilmesi gerekecek. Belki de bir aşı pasaportu gerekecek insanların. Ortada konuşulan aşı pasaportu diye bir şey var. O yüzden aşının bulunması aslında bir adım bence, bir başlangıç. Ondan sonra yapmamız gereken çok şey var. Eğer normale dönmekten söz ediyorsak herhalde belki de bir sene içinde yavaş yavaş normale dönmeye başlayacağız. Ama şu andan da görüyoruz ki iş pratikleri çok değişti. Yani Covid sonrası iş pratikleri çok değişti. Benim de birçok müşterim Covid olmasaydı şu anda içinde bulundukları dijital transformasyon olgunluğuna erişemeyeceklerdi. Zorunlu olarak buraya erişmek zorunda kaldılar. Yani ben düşünüyorum mesela finansal sektörde çalışan bir firma düşünün. 3-4 bin çalışanı var bunun. Ve bu insanlara şey diyorsunuz. Hadi bakalım herkesin evden çalışabileceği bir ortam yaratalım. Böylece ofis masraflarından da kurtulacaksınız. Başka birçok operasyonel masraflarından da kurtulacaksınız. Bu nasıl olurdu? Bunun için bir proje ortaya koyulurdu. Bu proje bilmem kaç yere gider gelirdi. Bu proje işte yönetim kurulu tarafından onaylanırdı. Bu proje 3 yıl içinde yapılması gerekirdi. Bu projeye para ödenmesi gerekirdi. Ama kimsenin böyle bir lüksü olmadı Covid'de. Herkes 2 ay içinde evden çalışmak zorunda kaldı. Hemen bunu yeni duruma adapte olmak zorunda kaldı. O yüzden Covid-19'a en büyük dijital dönüştürücü diyorum ben. Şirketlerin dijital dönüşümünü en çok hızlandıran şey de Covid-19. En çok hızlandıran nüveydi belki de. uzaktan çalışma birçok şeye sebep oldu. Öncelikle herkese eşit vurmadı bence bu. Eğer evinizde çalışacak yeriniz varsa, bir ofisiniz varsa, belki toplantılar arasında, konuşmalar arasında, iş arasında çıkıp nefes alabileceğiniz bir balkonunuz ya da daha şanslıysanız bir bahçeniz varsa, evde çalışmak evet biraz sıkıcı olabilir ama yine sizin için nefes alınacak yerler var demektir bu evde. Ama 1+1'lik bir yerde çalışıyorsanız, yaşıyorsanız o zaman durumunuz çok farklı. Herkes eşit vurmadığını kabul etmemiz gerekiyor COVID-19'un. Farklı şeyler duyuyorum tabii piyasada. Mesela yakın bir arkadaşım şu anda Sydney'de bir şirkette bir direktör. Yazılım şirketinde direktör ve yakın zaman içinde bir çalışanını başka bir firmaya kaybetti. Bunun sebebi de şuydu. Şu anda çalıştığı şirkette COVID-19 sonrası herkesin evden çalışmasını devam ettirecek bir plan yok. Yani COVID-19 bittikten sonra şirket insanlara hadi gelin birkaç gün ofisten çalışın diyebilir. Çalışanı bunu istemedi, bunu kabul etmedi ve dedi ki ben dedi Gold Coast'a yerleşeceğim. Gold Coast'ta surf yapan bir adamım zaten. Sydney'deki şirketler arasında bana %100 evden çalışma olanağı sunan bir şirket buldum. O zaman ben başka bir şirkete geçiyorum dedi ve kaybetti çalışanını. İlginç başka bir şey, LinkedIn'den trendleri takip ediyorum. Trendlerden bir tanesi de iş ilanlarında time zone ilanı. Yani mekan belirtmeden şunu diyorlar. Aynı time zone'da olup çalışabilecek birilerini arıyoruz. Yani eskiden neydi? Sydney'desiniz. Sydney'de yaşamak zorundaydınız. Melbourne'deyseniz Melbourne'de yaşamak zorundaydınız. Bu ilan biraz şey mesela şu bakımdan farklı. Perth'teki birini belki de iş bulması bu ilana bakılırsa Japonya'daki birinden biraz daha zor olabilir. Yani bu ilanı veren biriyseniz Japonya'da işte İngilizceyi çok iyi bilen işini iyi yapan biri varsa bu ilanın sahibi sizi işe alabilir. Çünkü time zone olarak daha yakın Perth'teki birinden. O yüzden aynı zaman aralığı içinde olan ülkeler ya da o dilimler diyelim dilimlerin biraz daha sıkı çalışma durumu olacak gibi gözüküyor ileride. Bunun üzerine tabii şu da var, insanlar artık şehir merkezinde niye yakın yaşasınlar ki? Niçin şehir merkezine yakın yaşasınlar ki? Niye büyük kiralar ya da büyük paralar verip trafikten kaçmak adına ya da tren yollarına yakın olmak adına evlerine yani büyük paralar versinler evlere? Şey trendleri görüyorum ben, insanların şehir dışına kaçma trendleri var, onu görüyorum. Çünkü insanlar evden çalışabiliyorlar artık. Yani Sydney'de büyük bir Sizinle büyük bir kira vereceğime 2+1 bir eve yani gidip belki de New South Wales'ın daha küçük bir kasabasında bir malikanede yaşarım ama aynı parayı kazanmaya devam ederim online çalışarak daha güzel bir hayat sürebilirim. Böyle bir durum var. Tabii global pazarın açılması da ayrı bir şey. Ben kendimden örnek vereyim. Benim şu anda şirketimin cirosunun herhalde %35'i falan Avustralya'dan geliyor. Yani cironun büyük bir kısmı Amerika'dan, Avrupa'dan ve Asya'dan geliyor. Bu kadar kolay online çalışabilmemizin sebeplerinden bir tanesi de insanların artık şunu düşünmesi. Ya Kaliforniya'dayız biz ama yani herkes evden çalışıyor zaten. Bu şirketteki arkadaşlar da Avustralya'dan çalışıyorlar. Bir problem yok. Eskiden olsa şu soruyla karşılaşıyorduk. Ya Kaliforniya'da zor olur. İşte Avustralya zor olur. Time zone'lara uymanız gerekir. Ya burada adam mı kalmadı gibisinden tezlerle gelirken en son konuştuğum mesela şirketin yöneticilerinden bir tanesi şey dedi. Yani sizin ülkeniz konusunda agnostiyiz. Çünkü herkes evden çalışıyor. Eğer bizimle aynı time zone'da çalışmayı kabul ediyorsanız hiçbir şey fark etmez bizim için dedi. Bu ilginç. Bu yüzden bu durumu tırnak içinde iyi kullanabilecek olan firmaların önünde çok fazla yeni fırsat açılacağını düşünüyorum.
Ve şirketlerin de bu evden çalışmaya epeyce bir sıcak baktığını söylüyorsunuz öyle mi? Evden çalışmaya devam etmeye.
Çoğu şirket buna sıcak bakıyor. Bazı şirketler tabii şirketin yaptığı işe de bağlı bu. Yani işin doğasına da bağlı. Yani eğer elektrik şirketiyseniz gidip elektriği bağlamak zorundasınız. O yüzden bazı elemanlarınız sahada çalışmak zorundadır. Ancak finans şirketlerinin şeyler dışında banka şubeleri mesela ya da müşterilerle konuştukları yerler dışında ofislerini doldurmalarına, insanlarla doldurmalarına ne kadar gerek var sorusunu artık herkes soruyor. Bu trend Avustralya'da uzun zaman önce başlamıştı. Ben bir süredir finans şirketleriyle çalışıyorum. Neredeyse 10 senedir Avustralya finans şirketleriyle çalışıyorum. Ve 2015 yılında müşterim olan bir bankanın aldığı karar 100 kişi çalışıyorsa mesela şirkette ancak 70 kişiye yeterli sayıda ofis alanı bulundurmaktı. Böylece insanların zamanlarının %30'unu evden çalışmaları teşvik ediliyordu. Tabii bu şirketler için çok büyük bir nimet aslına bakarsanız. Çünkü ofis kiraları, kira olmasa bile ofisin işletme giderleri büyük paralar. Ve böylece bu paraları kısıyorlar. Aslında şirketler için gayet önemli. Tabii önemli olan şu tabii burada. İşe nasıl baktığınız, nasıl çalıştığınız tamamen değişiyor. Ve bunu değiştirmek için kendiniz bunu keşfedebilirsiniz. Ancak bunu bilen birinden yardım almak daha mantıklı olabiliyor bazen. Şirketler bunun farkına vardılar. Ve uzaktan çalışmayı daha etkin hale getirebilecek insanları kendilerine yardımcı olması için işe almaya başladılar son 5-6 ay içinde.
Biraz kendi günlük yaşantınızdan söz edin lütfen. Evden çalışma nasıl gidiyor?
Benim çok yoğun gidiyor. Ya çoğunlukla 7'de başlıyorum ben işe. Sabah 7'de başlıyorum. 7'de deniz aşırı müşterilerle çalışıyorum 1-2 saat. Ardından işte saat 9 civarı Avustralya'daki müşterimle çalışmaya başlıyorum. 9-12 arası çalışıyorum. 12'de öğle yemeği ve sonuçta kendi bakımından sorumlu olduğum bir şirket de var. O şirketin işlerini yapmaya çalışıyorum 1 saat. İşte 1-1.5 yeniden geri dönüyorum çalışmaya Avustralya'daki şirketle. 5'te onu kapattıktan sonra bu sefer Avrupa ve Türkiye online olmaya başlıyor. 11'e kadar, gece 11'e kadar yoğun oluyor bazen o işin. Yoğun oluyor, yoğun. Yani biraz tabii yani kendi seçimim olduğu için şikayet edemem. Ama yoğun oluyor. Tabii şu da var. Yoldan çok kazanıyorsunuz. Yani yol zaman öldürücü bir şey. Günde 2 saat bir yerlere giderek sırf o 2 saat yol sürüyorsa sizin kalkmanız, hazırlanmanız, yani yolu almanız, şirkete gitmeniz, ofise gitmeniz, yerleşmeniz, işe başlamanız sizin aslında belki de 1,5 saatinizi alıyor her gün. İşte 3 saatinizi alıyor her gün. 1,5 saat giriş, 1,5 saat geliş diye düşünürsek. O zamandan kazanıyorsunuz. Bu evden çalışmanın belki de en büyük yararı benim için o zamandan kazanmak oldu.
Evden çalışma konusunda ileride insanların göz önünde bulundurması gereken şeyler neler olabilir? Bir tavsiyeniz var mı?
Evden çalışıyorsanız eğer toplantı üzerine toplantı gelmesi çok normal. Bir tavsiyem toplantının tanımını değiştirmeniz olur. Yani 11 ile 11.30 bir şey konuşacaksınız bir takım arkadaşınızla. Mümkün olduğunca az toplantı göndermeye çalışın. 11 ile 11.30 arası toplantı yapıp bunu konuşalım derseniz siz o yarım saati ister istemez doldurursunuz. Başka konularla da doldurursunuz çünkü yarım saatiniz vardır. O yüzden benim tavsiyem şunu deyin. Ben 11'de seni arayacağım. Şu konuyu konuşalım deyin. Emin olun işler çok daha kısa sürecektir. Toplantı yapmak istiyorsanız da, yapmak zorundaysanız da yarım saatlik, bir saatlik değil de 25 dakikalık, 50 dakikalık toplantılar yapın. O sondaki 5 dakikayı ya da 10 dakikayı kendinize ayırın. Ne bileyim, su için, tuvalet ihtiyacınızı giderin. Evinizde yürüyün, dolaşın. Çünkü öbür türlü gerçekten ölüm gibi oluyor. Bir oturuyorsunuz koltuğa, kalkmıyorsunuz. Bunu tavsiye ederim. Firmalara tavsiyem de bu evden çalışma yapmanın birkaç yöntemi var. Hatta daha fazla yöntemi var. Bunları doğru yapabilirsiniz, bunları yanlış yapabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Tavsiyem bu işi yapan, bu işi bilen insanlarla çalışmaları. Çünkü şu anda evden oluşturulan evden çalışma kültürü firmaların üzerinde kalacak yıllarca. Bu sebeple bu işi doğru yapmaları, ilk başta doğru yapmalarını tavsiye ederim.
Halil Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Brisbane'lı iş ve yönetim danışmanı Halil Babilli ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.